Ayrım 23, Kobra, Frederick Forsyth, sayfa 312. 14. Bölüm. Baskını gerçekleştirmek Britanya'nın Organize Suçlar Dairesi ve Londra Polis Müdürlüğü'ne düştü. Her iki kuruluş da bir süredir bununla ilgili alt çalışma yapmaktaydı. Hedef uyuşturucu kaçakçılığı yapan Essex Mafyası adındaki çeteydi. Scotland Yard'ın özel projeler ekibi, başında Benny Daniels adında Londra doğumlu bir gangsterin bulunduğu Essex mafyasının esrar, eroin ve kokain ithal edip piyasaya sürdüğünü ve engel çıkaranlara aşırı şiddet uyguladığını uzun bir zamandan beri biliyordu. Çeteye bu adım verilme nedeni Daniels'ın çete kazançlarıyla Essex'te lüks bir malikane yaptırmış olmasıydı. Londra'nın doğu yakasında genç bir serseriyken Daniels şiddet düşkünlüğü ve sabıka kayıtlarıyla adam akıllı bir şöhret yapmıştı. Fakat başarıları arttıkça onu mahkemeye çıkarmak da imkansız hale geldi. Artık uyuşturucu ürünlere elini sürmüyordu ve tanık bulmak kolay değildi. Önceleri korka korka ifşaat yapacak gibi görünen tanıklar daha sonra ifadelerini değiştiriyorlar, daha cesur olanlarsa ortadan kaybolup ya bir nehir kenarında ölü olarak bulunuyor ya da hiç bulunmuyorlardı. Benny Daniels hedef cani olarak Londra polisinin tutuklamayı en çok istediği 10 kişilik listedeydi. Scotland Yard bu fırsatı Roberto Cardenas'ın sağlamış olduğu sıçan listesi sayesinde buldu. Listede Birleşik Krallık memurlarından sadece birinin adı vardı. Bu adam Doğu Sahili limanlarından Lowestoft'taki bir gümrük memuruydu. Sessizlik ve büyük bir gizlilik içinde birimler arası bir görev ekibi kuruldu ve gizli telefon dinleme ve her türlü ses kaydı için en modern teknolojiyle donatıldılar. OSD'nin ortaklarından biri olan gizli servis ya da bilinen adıyla MI5, bu ekibe kısaca gözleyiciler denen ve ülkenin en iyi elemanlarından oluşan bir timle katkıda bulundu. Büyük miktarlarda uyuşturucu ithali artık terörizm kategorisine girdiği için Scotland Yard'ın CO19 ateşli silahlar birimi de destek olacaktı. Özel ekibin başına Scotland Yard yöneticilerinden Yarbay Peter Reynolds getirildi. Rüşvetçi memura en yakın olanlar onun gümrük dairesindeki iş arkadaşlarıydı. Onun işlediği suçu bilen birkaç kişi artık ona karşı gizli bir nefret duyuyordu. Adı Crowther olan bu adamın her hareketini izleyeceklerdi. Senaryo gereği Lowestoft'taki kıdemli memurlardan birinin ülseri azdı ve rapor aldı. Onun yerine elektronik gözetlemede uzman olan bir kişi geçti. Yarbay Reynolds sadece bir çürük memurla bir kamyonet yakalamak istemiyordu. Amacı Crowther'ı kullanarak bütün bu narkotik operasyonunu ortaya çıkarmaktı. Bunun için belki birkaç sevkiyatın serbestçe geçmesine göz yummak pahasına da olsa sabırlı olacaktı. Lowestoft, Essex'in hemen kuzeyindeki Suffolk sahilinde olduğu için bu pastada Benny Daniels'ın parmağı olduğunu sanıyordu ve haklıydı. Lowestoft tesisleri Ro-Ro taşımacılığıyla Kuzey Denizi'nden gelen tır kamyonlarını da karşılıyordu. Crowther bu tırlardan bazılarını muayene edilmeden geçirmeye aşırı bir heves göstermekteydi. Aralık ayında bir hata yaptı. Hollanda Flushing'den feribotla gelen bir kamyonda tanınmış bir süpermarket için gönderilmiş Hollanda peyniri vardı. Genç memurlardan biri tam kamyon şoförüne muayene yapılacağını söylerken Crowther telaşla oraya gelip buna engel oldu ve kamyona geçiş izni verdi. Genç memur senaryodan habersizdi. Fakat hasta memurun yerine geçen ajan durumu izliyordu. Hollanda kamyonu liman kapısından çıkmadan önce arka tamponuna bir GPS cihazı yerleştirmeyi başardı. Sonra da hemen bir telefon görüşmesi yaptı. Üç sivil otomobil kamyonu takip etmeye başladı. Fark edilmemek için birbirleriyle yer değiştiriyorlardı. Zaten şoför hiçbir şeyden kuşkulanmamış gibiydi. Kamyon Suffolk'un içinden geçtikten sonra bir konaklama tesisinde durdu. Burada siyah bir Mercedes'ten çıkan adamlar tarafından karşılandı. Takipçi araçlardan biri orada durmadan yanlarından geçti. Fakat Mercedes'in plakasını kaydetti. Birkaç saniye sonra Mercedes tanıtlandı. Bir paravan şirketin mülkiyetindeydi. Ama birkaç hafta önce Benny Daniels'ın malikanesine girerken görülmüştü. Adamlar kamyon şoförüne dostça davranarak tesisin arkasındaki kafeye götürdüler. Kamyonunun orada olmadığı iki saat boyunca iki çeteci onunla birlikte oturdu. Kamyon geri getirildiği zaman şoföre kalın bir tomar nakit para verildi ve süpermarket siparişini teslim etmesi için Midlands yönünde yoluna devam etmesi söylendi. Bu yöntem kaçak göçmenleri ülkeye sokmak için kullanılanın aynısıydı. Özel ekip acaba tırın içinden kaçak Iraklılar mı çıkacak diye endişe ediyordu. Hollandalı şoför kahvesini yudumladığı sırada Mercedes'teki diğer iki adam kamyonu içindeki gerçek hazineyi boşaltmak için götürmüşlerdi. Bu hazine yeni bir hayat kurmak isteyen Iraklılar değil, birinci sınıf Kolombiya kokainiydi. Kamyon Suffolk'taki tesisten güneydeki Essex'e kadar takip edildi. Bu defa sürücü ve arkadaşı çok dikkatliydiler. Bu nedenle kuşku çekmemek için takipçi otomobillerin büyük özen göstermeleri gerekiyordu. İl sınırını geçerken Essex polisi onlara yardım amacıyla iki sivil otomobil daha tahsis etti. Nihayet kamyon hedefine vardı. Burası Blackwater halici yanında metruk bir uçak hangarıydı. Arazi dümdüz olduğu için gözleyiciler takibi sürdürmeye cesaret edemediler. Fakat Essex Trafik Şubesi'nden bir helikopter hangar kapılarının indirildiğini belirledi. Kamyon içeride 40 dakika kaldıktan sonra dışarıya çıkıp Hollandalı şoförün beklemekte olduğu kafeye döndü. Kamyon oradan ayrıldıktan sonra ilgi başka yöne çevrilmişti. Dört kırsal alanda gözetleme uzmanı kuvvetli dürbünleriyle sazlıklarda gizlenmişti. Derken depodan yapılan bir telefon görüşmesi OSD tarafından kaydedildi. Görüşme Benny Daniels'ın 30 kilometre uzaklıktaki malikanesiyle yapılıyordu. Ertesi sabah malın oradan alınmasıyla ilgiliydi. Bu bilgi üzerine Yarbay Reynolds'ın baskını o gece yapmaktan başka çaresi kalmadı. Daha önce Washington'ın ricası kabul edilmiş, baskının medyaya yansıtılmasına ve suç ve ceza programını yapan televizyon ekibinin de orada bulunmasına karar verilmişti. Don Diego Esteban'ın da halkla ilişkiler konusunda sıkıntıları vardı. Ne ki onun halkı sadece 20 önemli müşterisinden oluşuyordu. Onu Amerika'da, onu da Avrupa'da. Jose Maria Largo'ya Kuzey Amerika'ya gitmesine ve oradaki 10 büyük müşterisine o yazdan beri operasyonlarına musallat olan sorunların çözüleceğine ve teslimatın devam edeceğine güvence vermesini emretti. Ne ki müşterileri adam akıllı öfkeliydi. Bu 10 müşteri ayrıcalıklıydı. Onlardan sadece bedelin %50'si peşin alınırdı. Ama bu bile çete başına 10 milyonlarca doları buluyordu. Kalan %50 sevkiyatın güvenli bir şekilde teslim alınmasından sonra istenirdi. Kolombiya'ya teslimat noktası arasındaki her bir yakalanma veya kaybolma kartelin zararı oluyordu. Ama mesele bu değildi. Sıçan listesi felaketinden sonra Amerikan gümrüğü veya polisi ülkedeki depolara ard arda başarılı baskınlar yapmıştı ve kayıplar artık can yakıyordu. Bu kadarıyla da bitmiş değildi. Her bir ithalatçı büyük çetenin küçük müşterileri vardı ve onların da taleplerinin karşılanması gerekiyordu. Bu işte sadakat olmazdı. Eğer devamlı tedarikçi artık malı temin edemiyor, bunu bir başkası sağlayabiliyorsa, küçük müşteri hemen onunla çalışmaya başlardı. Sonunda güvenli teslimatlar beklenenin %50'sine kadar düşünce ülke çapında kıtlık başladı. Piyasa kuralları fiyatların artmasına yol açtı. Artık ithalatçılar müşterilerine mal sağlamak için ham kokaini 6'ya kesmiyorlardı. Bu oran 1'e 10 olmaya başlamıştı. Tüketicinin burnuna çektiği kokain sadece %7 civarındaydı. Kimyagerlerin tüketiciyi üst düzey kafa bulduğuna inandırmak için aşırı miktarda ketamin veya görünüşü ve kokusuyla kokaine çok benzeyen at müsekkini katmasıyla çoğaltılan mal iyice çamura dönmüştü. Bu kıtlığın yol açtığı başka bir tehlike daha vardı. Profesyonel suç dünyasında hiç eksik olmayan paranoya giderek su yüzüne çıkmaya başlıyordu. Büyük çeteler arasında başkalarının daha ayrıcalıklı muamele gördüğü kuşkusu doğmuştu. Bir çeteye ait gizli bir deponun rakip çete tarafından basılması ve bunun çok kanlı bir yeraltı savaşına yol açma ihtimali çok yüksekti. Bu köpek balığı havuzunu yatıştırma işi Largo'ya düşüyordu. Hızla her zamanki servisin devam edeceğine güvence vermesi gerekecekti. İşe Meksika ile başladı. Her ne kadar kokain ABD'ye küçük uçaklar, sürat tekneleri, özel yatlar ve midesinde kokain taşıyan uçak yolcuları kanalıyla girebiliyorsa da ülkenin en büyük sorunu Meksika ile olan 4500 kilometrelik sınırıdır. Pasifik'te San Diego'nun güneyinden başlayıp Meksika körfezine kadar uzanır. Kaliforniya, Arizona, New Mexico ve Texas'ın Meksika ile sınırı vardır. Sınırın güneyi, Meksika'nın kuzeyi yıllardan beri bölgede üstünlük sağlamak, hatta pastadan küçük bir pay almak için kapışan rakip çetelerin savaş alanı olmuştur. Sokak ortalarında veya çöllerde işkence edilerek öldürülmüş binlerce ceset bulunurken, kartel liderleri ve çete patronlarının kullandığı acımasız infazcılar yüzünden yoldan geçerken çapraz ateşte kalan binlerce masum insan da hayatını kaybetmiştir. Largo'nun görevi hepsi de karşılanmayan siparişler yüzünden öfke içindeki Sinaloa, Körfez ve La Familia olarak tanınan çetelerin başlarıyla görüşmekti. Önce Pasifik sahilinin büyük bir kısmını kontrol eden Sinaloa ile başlayacaktı. Largo'nun şansına her ne kadar Maria Linda başarılı bir teslimat yapmışsa da onun uçakla Meksika'ya geldiği gün başka bir şilep hiç iz bırakmadan kaybolmuştu. Avrupa çeteleriyle görüşme görevi ise Largo'nun yardımcısı, akıllı üniversite mezunu ve akıcı İngilizcesinin yanı sıra yeterli İtalyanca da konuşabilen Jorge Calzado'ya verildi. OSD'nin Essex bataklığındaki metruk hangara baskın yaptığı gece Calzado Madrid'e vardı. Baskın başarılıydı. Bütün Essex mafyası, hatta Betty Daniels'ın kendisi de orada olup tutuklansalardı daha da iyi olacaktı. Ne ki çete lideri ithal ettiği uyuşturucunun 1 kilometre yakınında bile bulunmuyordu. Bu iş için beslemelerini kullanırdı. Kayıtlara geçen telefon görüşmesinde hangardaki malın o sabah nakledilmesinden söz edilmişti. Baskın ekibi gece yarısından hemen önce tamamen siyahlara bürünmüş olarak sessizce pozisyon alıp bekledi. Konuşmak, el feneri kullanmak, metalin sürtünme sesi çıkabilir diye kahve termosu bile kullanmak yasaklanmıştı. Sabahın 4'ü olduğunda karartılmış binaya yaklaşan bir kamyonun ışıkları göründü. Gözleyiciler hangar kapısının açılışını işitip içerideki loş ışığı gördüler. İkinci bir kamyon gelmeyince de harekete geçtiler. CO-19 ateşli silahlar birimi subayları depoyu emniyete aldıktan sonra megafonla talimatlar verilmeye başlandı. Projektörler hedef binayı beyaz bir ışığa boyarken tasmaları adam akıllı gerilmiş köpekler eşliğinde baskın başladı. Silahlı bir savunma ihtimaline karşı keskin nişancılar hazır bekliyorlardı. Saldırı için sazlıkta malzemeleriyle beraber bekleyen 50 kadın ve erkek olmasına rağmen baskın tam bir sürpriz olmuştu. Ele geçirilen mal miktarı tatmin ediciydi, fakat yakalanan suçlu sayısı beklenenden azdı. Tamamı 3 kişilerdi, ikisi kamyonla gelmişti. İlk bakışta onların alt düzeyde ulak oldukları belli oluyordu. Bu kargonun gideceği bir Midland çetesindendiler. Malın geri kalanını Benny Daniels dağıtacaktı. Yakalanan tek Essex mafyası üyesi gece bekçisiydi. 20'li yaşlarının sonunda yakışıklı bir genç olan bu adamın adı Justin Coker'dı ve sabıka sicili epey uzundu. Kamyonun teslim almak için geldiği mal eskiden hafif uçakların bakımının yapıldığı beton zemin üstüne yığılmıştı. Yaklaşık 1 ton vardı ve hala çapraz bağla düğümlenmiş jüt ambalajı içindeydi. Kameralara girmeleri için izin verildi. Biri televizyon, diğeri önde gelen bir haber ajansının basın fotoğrafçısıydı. Kimliği belli olmasın diye yüzü maskeli bir gümrük görevlisi ambalajları açıp içindeki kokain kalıplarını gösterirken resimleri ve filmi çekildi. Kalıpların birinde üstünde bir numara olan bir etiket bile vardı. Başlarına battaniye geçirilmiş, sadece kelepçeli bilekleri görülen 3 adam dahil her şeyin fotoğrafı çekildi. Bu kadarı bile televizyonların en çok izlendiği saatlerde haber olarak yer alabilirdi. Güneş doğarken Essex bataklıklarını pembe renge boyamaya başladı. Polis ve gümrük yöneticileri için uzun bir gün olacaktı. 35. boylamın doğusunda bir yerde bir uçak daha düşürüldü. Uçmaması için onu uyaran tecrübeli dostlarını dinlemeyen genç pilot, aldığı talimata uyarak hayatta olduğunu bildirmek için telsiziyle anlamsız sinyaller vermekteydi. Brezilya sahilinden ayrıldıktan sonra her 15 dakikada bir bunu yapmıştı. Derken birden sinyaller kesildi. Güzergahı Liberya'da polis bulunmayan bir iniş pistiydi ama oraya hiç ulaşamadı. Düştüğü yer için tahminde bulunan kartel oraya gün ışığında uçması için küçük bir uçak gönderdi. Aynı koordinatlarda alçaktan uçan bu uçak suyun yüzeyinde herhangi bir iz aradı ama hiçbir şey bulamadı. Bir uçak tek parça hatta birkaç parça halinde suya düşerse bu parçalar suyu iyice emip batana kadar yüzeyde kalır. Bunlar koltuk şilteleri, elbise, ciltsiz kitaplar, perdeler, sudan hafif herhangi bir şey olabilir. Ne ki bir uçak 10.000 feet'te kocaman bir ateş topu haline gelirse alev alabilen her şey yok olur. Suya sadece metal düşer ki metal de hemen batar. Keşif uçağı bir şey bulamadan geri döndü. Kartel bundan sonra Atlantik'i havadan geçmeye kalkışmayacaktı. Jose Maria Largo Meksika'dan ABD'ye özel bir uçakla gitti. Bu kısa yolculuk Texas Corpus Christi'de son buldu. Artık kapanmış olan Banco Guzman tarafından sağlanmış İspanyol pasaportu gerçekti. İşini görmesi gerekirdi ama banka onu yarı yolda bırakmıştı. Bu pasaport eskiden Largo'ya bir hayli benzeyen gerçek bir İspanyola aitti. Texas'ta resme bakıp yüzleri karşılaştıran bir görevliyi yanıltabilirdi. Ne ki pasaportun eski sahibi bir zamanlar ABD'ye gelmiş ve iris tanıma kamerasına bakmıştı. İnsan gözünün irisi tıpkı DNA numunesi gibidir. Hiç yalan söylemez. Pasaport kontrolü yapan memurun yüzünde en küçük bir ifade değişikliği olmadı. Ekrana bakıp gördüğü şeyi anladıktan sonra misafir iş adamından yandaki odaya geçmesini rica etti. İşlem yarım saat kadar sürdü. Sonra Largo'dan özür dilendi ve geçmesine izin verildi. Largo'nun içindeki büyük korku yerini rahatlamaya bıraktı. Yakalanmadan geçmişti işte. Ama yanılıyordu. Bilişim teknolojisi çok hızlıydı. Largo ile ilgili ayrıntılar kısa sürede göçmenlik dairesi, FBI, CIA ve geldiği ülke düşünülerek DEA'ya iletildi. Gizlice fotoğrafı çekilip Arlington, Virginia'daki karargah ekranına yansıtıldı. Her zaman yardıma hazır olan Bogotalı Albay Dos Santos, daha önce kartel üyeliğinden emin olduğu üst düzey kişilerin surat resimlerini vermişti. Ve Jose Maria Largo da bunlardan biriydi. Her ne kadar Arlington arşivindeki resminde daha zayıf ve genç görünüyorsa da yüz tanıma teknolojisi onu bir saniyede tanıtlamıştı. Amerika'nın kokainle savaş kampanyasının en geniş bölgesi olan Güney Texas DEA ajanlarıyla doludur. Largo havaalanından çıkıp kiralık otomobiline binerken içinde iki DEA ajanı bulunan sivil bir araç onun peşine düştü. Largo onları hiç fark etmeyecekti ama takipçileri onu bütün müşteri toplantılarına gidene kadar izleyeceklerdi. Largo aldığı talimat üzerine ABD'ye kokain ithal eden en büyük 3 motosiklet çetesiyle görüşüp onlara güvence verecekti. Bunlar Hells Angels, Outlaws ve Bandidos çeteleriydi. Largo bu adamların psikopatlık derecesinde şiddet eğilimli olduklarını ve birbirlerinden nasıl nefret ettiklerini bilirdi. Ama hiçbiri de Kolombiya kartelinin temsilcisine zarar verecek kadar budala değildi. Aksi takdirde Don'un kokaininden bir gram bile alamazlardı. Largo sadece zencilerden oluşan iki çeteyle de görüşecekti. Bloods ve Crips. Listesindeki diğer 5 çete onun gibi Latin kökenliydi. Latin kralları, Kübalılar, yurtdışı Kolombiyalılar, Porto Rikolular ve hepsinden daha tehlikeli olan, kısaca MS-13 adıyla bilinen Kaliforniya merkezli Salvadorlulardı. Tekrar sığınağı olan Kolombiya'ya dönene kadar 2 hafta boyunca dil döktü, tartıştı, güvence verdi ve fena halde terledi. O çetelerde tüyler ürperten vahşi adamlar vardı ama hiç değilse onlarla aynı takımdayız diye kendini avutuyordu. ABD'deki kartel müşterilerinin mesajı netti. Kazançlar hızla düşüyordu ve bunun sorumlusu Kolombiyalılardı. Largo'nun Don'a da açıkladığı görüşe göre bu aç kurtlar başarılı sevkiyatlarla doyurulmadığı takdirde çeteler arası öyle bir savaş çıkacaktı ki Kuzey Meksika bunun yanında çocuk bahçesi gibi kalacaktı. Suarez'in yerinde olmadığına şükrediyordu. Don'un vardığı sonuç bundan biraz farklıydı. Suarez'i değiştirmek zorunda kalabilirdi ama çözüm bu değildi. Sorun birisinin büyük miktarlarda onun malını çalmasıydı ve bu bağışlanmaz bir günahtı. Bu hırsızları bulup yok etmek zorundaydı, yoksa kendisi yok olacaktı. 23. Ayrımın Sonu. Sayfa 323.